Ayrım 28. Sayfa 263. İ2. Diğer yandan bu ağır borçlanmanın dış gelirler üzerine koyduğu ipotek de üzerinde durmayı gerektirir. Nedeni açıktır. Dış borçların taksit ve faizleri döviz gelirlerinden krizlerde giderek artan pay aldığında ülke ithalat yapabilmek için tekrar dış borç alma baskısı altına giriyor demektir. Tablo 3, kriz öncesi ve kriz sonrası yıllarında Türkiye'nin toplam döviz gelirleri, bavul ticareti ve transit ticaret dahil içinde dış borç, taksit ve faiz ödemelerinin payını gösterir. Kriz öncesi son normal yıl saydığımız 1997'de bunun payı 5'te 1'den biraz fazla iken, izleyen krizlerde giderek tırmanmış, en şiddetli kriz yılı olan 2001'i izleyerek 2002'de neredeyse yarıya varmıştır, %47. Büyümenin başladığı varsayılan 2003'te ise 11 puan düşerken yine de 3'te 1'in ve kriz öncesinin çok üstündedir, %36.4. Kısacası, krizler sadece büyümenin iç kaynaklarını kurutmakla kalmıyor, aynı zamanda net dış kaynakları, yani borç, taksit ve faiz ödemelerinden arta kalan döviz gelirlerini de kurutuyor. Bu da krizlerin büyüme kaynaklarını kurutmadaki etkisinin şiddetini açıkça ortaya koymaktadır. Kaldı ki 2003 yılı Türkiye'nin mal ihracatında 46 milyar dolarla 2003 Kasım rekor bir düzeyi tutturduğu bir yıldır. 2. Kamu iç ve dış borç oranı krizle niçin artar? İ1. Kamu borçları bölü gayri safi milli hasıla oranı ile yaşanan krizler arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Bu oran ve faiz dışı fazla oranı birlikte borcun ödenebilirliği konusunda temel göstergelerin başında yer alır. IMF World Economic Outlook 2003 IMF'ye göre kamu borcu bölü gayri safi milli hasıla oranı %25'i aşmamalıdır. İdeal olarak kabul edilir sınır %50'dir. Krizler iç ve dış borçlar bölü gayri safi milli hasıla oranını yukarıya fırlatırken bu orandaki yükseklik de krize düşme riskini artırmaktadır. Bunun sonucu yığımlı bir sürecin ortaya çıkmasıdır. Nitekim 1990'ların başından itibaren Türkiye'nin kamu borçluluk oranı her krizi izleyerek hızla fırlamış, borçluluğu artarken de krizler giderek şiddetlenmiş ve sıklaşmıştır. Örneğin konsolide bütçe iç artı dış borç stoku bölü gayri safi milli hasıla oranı 2000'de %50.7'den 2001'deki krizde %100.8'e fırlamış, 2002'de ancak %88.8'e indirilmiştir. Bu olgu Türkiye'ye özgü olmayıp birkaç ülke dışında bütün yükselen pazar ülkeleri dünyasında paylaşılmaktadır. 1970'lerin sonunda patlayan dünya borç krizini izleyen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin dış borç bölü gayri safi milli hasıla oranının giderek yükseldiği görülür. 2000'lerin başında ortalama %50'ye varmıştır. Yükselen pazarlar grubundaysa oran artık %70'lerde geziniyor. Ancak Türkiye'nin bu ortalamayı son krizde aştığı Arjantin ve Brezilya gibi ağır borçlu sayılan ilk 10 ülke arasında 7. sırada yer aldığı görülüyor. Konsolide bütçe kamu dış borcu bölü gayri safi milli hasıla oranı tek başına alınırsa bu oran 2003 yılı itibariyle 3'te 1'i aşmadığına göre bir önceki dipnotta belirtilen IMF şartını pek fazla aşmıyor demektir. Ne var ki Türkiye dış borcu en yüksek ilk 10 ülke arasında uluslararası yayımlara girmekte, bütün dış borçlar kamu borcu sayılmaktadır. Nedeni kamu garantileridir. Bu dönem aynı zamanda gayri safi milli hasıla artışının yavaşlaması ve krizlerin sıklaşmasıyla dikkati çekmektedir. Diğer bir deyişle Türkiye'nin kendi borç oranının yükselmiş olması yanında bir de dahil olduğu dünya kestinde bulunan GOY'un özellikle yükselen pazarlar bölümünde artan borçluluk bu sınıf ülkelere ilişkin rizikoyu artırıcı bir ögedir. Bir nedeni uluslararası mali piyasalarda bu kategorideki ülkeleri kendi içinde bir bütün olarak algılama eğiliminin gözlenmesi ve yükselen pazarların birinde ya da bir bölümünde yaşanan krizin sermayenin diğer yerlerdekilere davranışını etkiliyor olmasıdır. Dolayısıyla krizlerin bu ülkeler arasında birinden diğerine kolayca sıçramasıdır. Türkiye 1994 krizini Meksika, 1998'de başlayan krizi ise Asya-Rusya kriziyle eş anlı yaşamıştır. Nitekim bu ülkelerin 1990 sonrası dalgalanmaları birbirinin iz düşümündedir. Krizlerin kamu borcu bölü gayri safi milli hasıla oranını ve bütçe harcama kalemleri arasında faizlerin payını fırlatma nedeni çok açıktır. Bir nedeni krizde gayri safi milli hasılanın hızla düşmesiyle söz konusu oranın doğrudan yükselmesidir. İkincisi, döviz fiyatlarındaki hızlı fırlamanın dövize endeksli iç borçlarla dış borçların TL üzerinden hesaplanan değerini reel gayri safi milli hasılaya oranla büyütmesidir. Aynı şekilde bütçe harcamalarında faiz giderlerinin payının da yükselmesidir. Faizler krizlerde bir yandan kaçan sermayenin TL'den dövize dönerken para arzını daraltması, bir yandan devletin dövize spekülatif atakları durdurmak için reel faizleri yükseltmek dışında elinde başka bir alet kalmaması, ancak bazen 3 bazen 4 haneli rakamlarda dolaşan faiz adleriyle borçlanarak spekülatif atakları durdurmaya çalışmasından ötürü hızla artar. Üçüncüsü, krizlerin üretici şirketleri izleyerek bankalar ve aracı kesimlerde yol açtığı iflaslardır. IMF dayatması sonucu TMSF'deki uygulama biçimiyle de 1994 krizi ve özellikle 1998-2001 banka çöküşleriyle birlikte devlete olağanüstü bir yük binmeye başlamasıdır. Devlet bu tutarın ancak cüzi bir bölümünü söz konusu kurumların varlıklarını satarak tahsil edebildiği için borç devlete yani halka kalmaktadır. TMSF'nin 2000'ler başındaki banka krizlerinde üstlendiği varlık satışlarıyla karşılanamayacağı medya tartışmalarından da ortaya çıkmıştır. Tahminen 46 milyar dolarlık batak paranın ancak 8 milyarı bu yoldan tahsil edilebilecektir TMSF'ye göre. Buna özel bankalarda hortumlama denilen olay ve kamu bankalarını siyasetçilerin ahbap çavuş kapitalizmi sürecinde borca batırması eklenmelidir. Dördüncüsü, kısa vadeli özel dış borçların konsolidasyonu olayıdır. Kriz öncesi yaşanan kısa vadeli borçlanma furyasında biriken borçların ödenememesi ve moratoryum ilanı, peşinden bu borçların konsolide edilip uzun vadeli dış kamusal borca dönüştürülmesini getirmiştir. 1958 ve 1978 krizlerinde olduğu gibi. Devlet bu borcu özel kesimden tahsil edemediği ölçüde borç devletin olmuştur. 1994 kriziyle birlikte dış banka kredilerine özel kesim borçlanmasında devletçe tanınan garantinin bindirdiği yükler buna eklenmelidir. Krizlerde bu borçları özel sektör ödeyemediğinde yine devlete yük binmektedir. Nihayet IMF'in uygulattığı politikada krizde borçların ve faizlerin fırlamasında etkilidir. Hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyacını dahi para arzını genişleterek değil borçlanarak karşılaması koşulu her ikisinin birlikte fırlamasında öncelikli rol oynamaktadır. Türkiye'nin 1997'de cari dolar değerine göre 196.9 milyar dolar gayri safi milli hasılası ve 84.2 milyar dolar dış borcu vardır. Dış borç bölü gayri safi milli hasıla oranı %42.8'dir. 2001'de gayri safi milli hasıla 146.7 milyar dolara düşerken dış borç 113.8 milyar dolardır. Oranı %78.6'ya fırlamıştır. Gerçi dış borcun yarıya yakını, özellikle kısa vadeli borçların tümüne yakını özel sektör borçlarıdır. Kamu borcu değildir. Ne var ki özel sektör krizlerde tökezlediğinde yukarıda belirtildiği gibi bu yük devlete yani halka binmektedir. 2000-2003 arasında banka iflaslarında devlete binen yük 2004 başındaki bir hesaba göre 46.3 milyar dolardır. Bu tutarın acaba ne kadarı tahsil edilebilecektir? Geçmiş deneyim ancak pek azının tahsil edilebileceğidir. Zaten batak firma ya da bankalardan özel servet kalemleri, yat, kat, değerli tablo, antika eşya gibi sahiplerini kişisel servetleri dışında satılabilecek bir varlık da kalmamaktadır. Mali varlıklar yurt dışındadır çoğunlukla. İç borçların kısa vadeli ve yüksek faizli olmasının bütçeye bindirdiği yükse ayrıca üzerinde durmayı gerektirir. Borç bölü gayri safi milli hasıla oranının sabit tutulabilmesi, sağlanacak faiz dışı fazla yoluyla faizlerin ödenip bunların yeni borçlanmayla karşılamayı gerektirmemesine bağlıdır. Eğer bütün faiz giderleri yeni borçlarla karşılanırsa bu kez borç stoku faiz haddi oranında büyür. 1998'den bu yana yıl içi nakit ihtiyacı kağıda bağlanınca devlet iç borçlanmasındaki kısa vadeler ve yüksek faizler düşünülürse faizleri yeni borca başvurmadan ödemenin önemi anlaşılır. Krizlerin kamu bütçe harcamalarında faiz ödemelerini fırlatması şöyledir. 1993'te normal bir yıl yaşanırken bu oran %24'tür. 1994'te krizle birlikte oran %33'e fırlamıştır. 1997'de yine normal bir yıl yaşanırken %29'a düşen oran, 1998'de kriz etkisine girerken %40'a, 2000'de %44'e, 2002'de %51'e fırlamıştır. 2003'te %48'e inmesi beklenmektedir. Yani 10 yıllık sürede oran 2'ye katlanmıştır. Nihayet krizlerdeki kamu iç borçlanmasının iktisat kuramındaki manivela, leverage ilkesine hiç uymadığı belirtilmelidir. Bu ilkeye göre alınan borcun ödenebilir olması için borcun sağlayacağı getirinin faiz haddinin bir riziko payıyla üstünde olması gerekir. Oysa kamu iç borçlarında reel faiz %20-30 arasında normal dönemlerde dolaşmaktadır. Krizlerde ise üst sınır yoktur. Son krizde gecelik faizler %7000'i bulmuştur. Bu faiz giderinin oysa devlete hiçbir getirisi bulunmuyor. O zaman bu borç nasıl ödenir? İyi iki. Yüksek borçluluğun kriz riskini artırıyor olmasına gelince. Kriz riskini artıran diğer etkenler 10. bölümde incelenecektir. Bir kaynağı dış borç bölü gayri safi milli hasıla oranı yüksekse bunun dış kredi verenlerin riskini yükseltmesi dolayısıyla dünya faiz haddine LIBOR ya da ABD prime rate eklenen riziko primini büyütmesi yani giderek daha yüksek faizlerle ve kısalan vadelerle borçlanabilmedir. İçeride aynı şekilde kamu maliye açıdan sıkıştıkça hele yıl içi borçlanmada para arzını genişletmeyip iç borca başvurdukça iç borç faizleri reel olarak tırmanmakta vadeleri de kısaltmaktadır. Tıpkı 2000 yılı gibi 2003 yılında da artan sıcak para girişiyle işler geçici de olsa düzene girerken faizlerin kaydettiği inişe kadar reel faizlerinin ortalama %25'in üstüne tırmandığı görülüyordu. Yüksek reel faizlerse sabit yatırımı engellerken büyüyememe olgusunu getirmekle borç bölü gayri safi milli hasıla oranını düşürmeyi ve bütçede faiz dışı fazla sağlamayı engelleyen başlıca nedendir. Ayrıca yüksek reel faizler spekülatif sıcak para girişlerini tetikleyerek krize giden yolu açan temel bir öğedir. Büyümeyi sağlayan sabit yatırımları caydırırken spekülatif mali yatırımları cazip kılması spekülatif oyunlara hız verirken kriz eğilimindeki yükselişinde neden olmaktadır. İkincisi, yüksek uzun orta vadeli dış borçlar her yıl yüksek borç taksidi artı faiz ödemeyi getirir. Buna kısa vadeli borçlar ya da CİP açıkları eklendiğinde ülkenin yıllık düş yükümlülüğü ortaya çıkar. Nitekim krizler genelde şu tabloda patlamaktadır. Birkaç yıl üst üste büyüyen CİP açıkları ve bunların kısa vadeli dış borçlarla karşılanması olayına uzun orta vadeli dış borçların yıllık taksit ve faizleri eklenince ülkenin serbestçe kullanılabilir rezervlerini ve yıllık buna ayrılabilir döviz kazancını çok aşıyorsa ödeyememe sonucu ortaya çıkar. Bu tablo moratoryuma götürebilir. Sıcak para girişleri ise çok yönden bu tabloyu hazırlayabiliyor. Ülkenin her yıl yarattığı tasarrufların artan bölümünün yeni sabit yatırım yerine yurt dışına borç ödemeleri için transfer edilmesi açıktır ki büyümeyi sınırlayan bir öğedir. Bu ölçüde de borç yükünü hafifletme olanağını sınırlamaktadır. İ3. Ağır kamu borçluluğunun kriz riskini artıran bir diğer sonucu ekonominin büyüme hızını yükseltmesinde bir engel oluşturmasıdır. Türkiye 1990'lara kadar olan büyüme sürecinde dış borçla finansman dışında kamu altyapı yatırımlarını, büyük çaplı sanayi yatırımlarını ve eğitim, sağlık, Ar-Ge gibi büyümenin temelinde yatan harcamaları bütçe gelirlerinden ve enflasyonist finansmana başvurarak karşılıyordu. Günümüzde devletin enflasyonist finansmanla büyüme yolu artık kapalıdır. Cari bütçe harcamaları neredeyse yarı yarıya iç ve dış borç faizlerine gitmektedir. Bütçeden 2000'lerin başında artık ne altyapı yatırımları için önemli bir pay ayrılabilir ne de sağlık, eğitim ya da Ar-Ge gibi büyüme sürecinde önemli rolü olan kamusal harcamalara şu kadar ki diğer ciddi bir kısılma olmasın. Türkiye'de İran gibi gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine varan askeri harcamalar yabancı iktisatçıları da borç ödeme kaynağı diye bu kalemi görmeye götürüyor. Ancak en önemlisi bütçe harcamalarının neredeyse yarısını alan faiz giderlerinin payını azaltabilmektir. Bunu söylemek kolay, yapmak zordur. Söz konusu durum, Türkiye'nin sabit yatırımlar ve büyüme için temelde özel, yerli yabancı sermayeye dayanması demektir. Bunun bir sonucu, yeterli ölçüde karlı gözükmeyen ancak sosyal yararı yüksek olan alanlara yatırım yapılmamasıdır. Bir ikinci sonucu, krizden büyümeye geçişin ya da krizi izleyen durgunluğun uzaması bağlamında ortaya çıkmaktadır. Kamunun yeterli kaynak bulması halinde kamu yatırımları krizlerde ve durgunlukta adeta içsel istikrarlaştırıcı, built-in stabilizer gibi bir rol oynarlar. Krizler ya da durgunluktaki kar azalışına duyarlı değildirler. Örneğin Türkiye'nin yaşadığı son yüksek konjonktür yılı olan 1997'de kamu yatırımları gayri safi milli hasılanın %6.1'i kadardı. Bu oran 2003'te yine yılın ilk 3 çeyreği %6.7'dir. Şiddetli kriz ve izleyen durgunluk yıllarında da bu iki oran arasında seyretmiştir. Özel kesim yatırımlarının seyri ise bundan çok farklıdır. 1997'de gayri safi milli hasıladaki payı %20.2'dir. İzleyen krizler ve durgunluk yıllarında bu oran sürekli düşmüş, 2003'e ilk 3 çeyrek gelindiğinde %7'ye inmiş bulunuyordu. Yani ekonominin girdiği bunalımı atlatması için yeni yatırım harcamalarına ihtiyaç olduğu sırada özel yatırım harcamaları dibe vurmuştu. Ekonominin dirilmesi yeni bir krizin hazırlayıcısı olan sıcak para girişlerine kalmıştı. Bu da izlenen neoliberal politikanın temel çelişkisidir. Hem büyümenin temelini oluşturan altyapı yatırımlarının hem insan kalitesini, becerisini, bilgisini yükselten sağlık, eğitim, Ar-Ge harcamalarının bütçe kısıtlarından ötürü bir sıçrama yapamaması, büyüme hızını, rekabet gücünü ve geleceğe hazırlığı yetersizleştiren öğelerdir. Hem de işaret edildiği gibi sıcak para girişine bağlı büyümeyi tetikleyen ve yeni bir krizi hazırlayan bir öğedir. Borç yükünü azaltmanın bir ayağı faizi ve ana paranın bir kısmını cari geriden ödemekse diğer ayağı da gayri safi milli hasılayı daha hızlı artırabilmektir. Büyüme hızının düşük kalması aynı zamanda borç faiz ve taksitlerinin ödeneceği gelir kaynağını da sınırladığı ölçüde yükün ağırlaşmasına katkı yapan bir öğedir. Bundan ötürü ağır borç yükünün getirdiği krize yatkınlığın azaltılamaması demektir. Büyüme için sıcak para girişini teşvikse bindiği dalı kesmek gibidir. Diğer etki ise belirtildiği gibi özel yatırımların krizde kar duyarlılığından ötürü giderek yavaşlaması, kriz sonrası durgunluğun uzaması, gayri safi milli hasıla toparlanamadıkça da ağır borç yükünün getirdiği kriz yatkınlığını artırıcı öğeleri seferber etmesi demektir. 3. Düşen sabit yatırım oranı. Krizlerde reel faiz hatlarındaki artış, iç talepteki daralma, döviz fiyatındaki fırlamadan ötürü İthal kapital eşyası ve diğer ithal girdi fiyatlarındaki artış özel kesimin karlılığını düşürdüğü için yatırım bölü gayri safi milli hasıla oranı hızla düşer. Kamu kesiminde ise önceki paragrafta belirtilen nedenlerle kamunun sabit yatırımlara ayırabileceği kaynaklar kurumaktadır. Yoksa genelde kamunun yaptığı altyapı yatırımlarının faizlere duyarlılığı azdır. Ekonominin özelleştiği ölçüde yatırımların krizde ortaya çıkan etkenlere duyarlılığı artmaktadır. Yatırımları özel kesim azaltırken kaynakları kuruyan kamunun da yatırım yapamıyor olması krizi izleyen durgunluğun uzamasını getiriyor. Oysa daha önceki krizlerde kamunun yatırımlarını sürdürmesi ve yatırımlarda payının yüksekliği krizlerin etkisini yavaşlatıyor, bir çeşit içsel istikrarlaştırıcı etkisi yaratıyordu. Keynesçi politikaların önerdiği telafi edici kamu harcamaları artışı gündeme gelebiliyordu. Türkiye'nin son finansal krizlerle birlikte bu niteliğini nasıl kaybettiği tablo 4 üzerinde izlenebilir. 1997'de gayri safi milli hasılanın %26.3'üne varan toplam yatırımlarda kamunun payı sadece gayri safi milli hasılanın %6.1'i kadardı. Kalan %20.2'si özel yatırımlardı. Büyüme hızı %8.3'tü. İzleyen yıllarda özel yatırımların oranı giderek düştü. 2003'e ilk 3 çeyrek gelindiğinde %7 ile bir dibe vurdu. Oysa kamu yatırımları 1 puan aşağı, 1 puan yukarı aynı oranı sürdürebildi. Özel kesimde sadece yatırım oranı düşmekle kalmıyor, imalat sanayindeki kapasite kullanım oranlarından anlaşıldığı gibi Bu da yatırımlarla aynı seyri izliyor. Nitekim kriz öncesi %80 civarında olan kapasite kullanım oranı kriz yıllarında %70 ve altına gerilerken krizin atlatılmasından sonra da ilk adımda atıl kapasiteler seferber edilerek üretim artırılıyor. Ancak koşulların sürekliliğine güven geldikten ve atıl kapasiteler bittikten sonradır ki yeni yatırımlar devreye sokuluyor. Nitekim DIE'nin 1997 eşittir 100 gayri safi milli hasıla endeks rakamı 1998'de 103.8'dir. 2001'de 93.8 ile dibe vuran endeks 2002'de 101.1, 2003'te 106.1'dir. Düşük yatırım oranına karşı kapasite kullanım oranındaki artıştır ki gayri safi milli hasılayı yukarı çekmiştir. 1997'de 64 milyon olan Türkiye toplam nüfusu ise 2003 yılında 70.8 milyona varmıştı. 1998'de 1987 sabit fiyatlarıyla 1880 bin TL olan kişi başı gelir 2003'te sadece 1741 bin TL idi. Yani Türkiye krizin dibe vurduğu 2001'e oranla 1570 bin TL kişi başı gelirini 2003'te artırmış olsa da kriz öncesi düzeyini tutturamamıştı. Krizin büyüme kaynaklarını kuruturken yoksullaşmayı nasıl hazırladığı bu rakamlarda açıkça görünmektedir.